yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten iyi haftalar diliyoruz hepinize. İşte Hayatın Sesleri başladı. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize TRT geleneğindeki en içten sevgi, selam ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü programımıza. 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Baykal Alaband ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. Sizleri de bekliyoruz programımızı 15.55'e dek. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz 15.55'e dek Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin İşte ilk müziği.
Sırama ağaçlara yazarım adını. Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını. Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına. En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını. Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serilip giden yola, hınca hınç meydanlara adını. Ey özgürlük, kapımın eşiğine, kabıma, kacağıma, içimdeki aleve, camların oyununa, uyanık dudaklara yazarım adını. Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, derdimin duvarına. Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa yazarım adını. Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye yazarım ben adını, yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya. Ey özgürlük,
saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve hemen konuğumuzla siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini tanıştırmak istiyorum. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Sedat Sever bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, merhabalar Sayın Doktor.
Evet, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO 21 Şubat'ı 1999 yılında Uluslararası Ana Dil Günü ilan etti ve 2000 yılından itibaren de kutlanmaya başlandı herhalde. Niye gerek duyulmuştu? Birazcık tarihçesine bakarak günümüze doğru gelelim isterseniz hocam.
Evet, buyurun. Dünya Ana Dili Günü Birleşmiş Milletler'in önerisiyle UNESCO'nun, sizin belirttiğiniz gibi UNESCO'nun önerisiyle ve Birleşmiş Milletler'in oluruyla 2000 yılından bugüne değin hep Dünya Ana Dili Günü olarak kutlanmaya başlandı. Nice ana dilleri eğer üzerinde duyarlı bir biçimde öğrenme ve öğretme süreci işletilmezse unutulup yitip gidiyor.
Ki çok yitip gitmeye hazır gidiyor. Dil var galiba, değil mi?
Ne acı ki öyle. Hı-hı. Ama her dilin farklı kavramlar dünyasını algılayış biçimi vardır. Bir kişinin konuştuğu dilin bile yaşaması gerekiyor. Onun için bu duyarlılığı bütün dünyada yaygınlaştırma amacıyla Birleşmiş Milletler'in böyle bir uygulamasının günümüze değin sürdüğünü söyleyebilirim.
Evet, yani amacına, hedefine ulaşmış oluyor mu böylece? Kurtarılabiliyor mu diller, yoksa hala unutulmaya yüz tutmuş, unutulmuş dillerimiz var mı?
Sayın Doruk, egemen dillerin öylesine etkisi altında ki dünya toplumları, özellikle İngilizcenin bilim ve iletişim dili olarak gittikçe yaygınlaşması, bu küçük kitlelerin konuştuğu dillerin zamanla yitip gitmesinde önemli bir sorun haline geldi.
Ulusal dil. İngilizce diyoruz ama İngilizce de öz bir dil değil. Latincesi var, şüphesiz, eski Yunanca'dan yani tamamıyla öz bir dil yok. O anlamda biz daha şanslıyız herhalde,
şüphesiz,
değil mi?
Şüphesiz, şüphesiz. Yaratma, düşünme eyleminin toprağıdır dil. Biz isterseniz duyarlılığımızı ana dilimize, evet, Türkçemize çevirelim. Türkçemizin anlatım güzelliğine, gücüne ilişkin birkaç yargıyı aktaralım sevgili
lütfen,
dinleyicilerimize.
Buyurun.
Değil mi Sayın Doruk? Böyle bir etkileşim olanağı bulmuşken Türkçe, Sayın Doruk, duyguların, düşüncelerin etkili bir biçimde anlatılmasına olanak sağlayan özgün bir dil. Duyguların, düşüncelerin anlatılması açısından, en içten duyguların anlatılması, hı hı, açısından çok önemli bir söz varlığı alanına sahip bir dil. Öte taraftan Türkçe sesçil bir dil. Türkçe betimleme gücü, somutlama gücü, görselleştirme gücü olan bir dil. Nice yaşam durumlarını biz 2-3 sözcükle somut bir duruma getirebiliriz. Hemen belleğimizde onları canlandırıp, gözümüzde canlandırıp belleğimizde anlamlandırabiliriz. Doğaldır ki örnek istenir.
Evet,
i̇şte şimdi eşekten düşmüş karpuza dönmek, iğneyle
kuyu kazmak,
abayı yakmak gibi bir yaşam durumu hemen birkaç sözcükle hemen gelir gözümüzde canlanır, hı-hı, ve belleğimize somutlanır. Şunu diyorum, Türkçenin söz varlığı bizim düşünme evrenimizin, düşünce evrenimizin somut birimleri. Türkçe deyimleriyle, atasözleriyle, terimleriyle,
ninnilerle, türkülerle,
şüphesiz,
değil mi hocam?
Türkülerle, ninnilerimizle öylesine güçlü bir iletişim dili, öylesine güçlü bir anlama ve anlatma dili ki, öte taraftan sesçil bir dil Türkçe.
Sesçil bir dil
ne
derken
demek,
neyi
ne demek?
Bahsediyoruz hocam?
Ünlü ve ünsüzlerin, hı, oluşturduğu bütünsellik Türkçe'yi dinlenilebilir ve işitilebilir bir ses durumuna getirmiştir. Şimdi nerede olursanız olun Türkçe konuşmaya başladığınızda İstanbul ağzıyla sözcükler doğru boğumlandırılıyor ise çevrenizdeki yabancılar, evet, bu sesçil bir dil, hemen adını veriyorlar. Diyorum ki muvaffakiyet. Şimdi yazın desem bizi izleyen ya da dinleyen sevgili dinleyicilerimiz eline kalemi alıp muvaffakiyet yazın desem tek k'li mi, çift k'li mi, iki a'lı mı diye.
Evet,
ama
evet,
başarı dediğinizde Türkçe sözcüklerin yüzü aktır. Aydınlıktır Türkçe sözcükler. Transformasyon yerine, hı, iletişimi yeylediğinizde kesinlikle anlama ve anlatma süreçlerinde bir sorun olmaz. Diyorum ki sayın Doruk, gelin erken dönemden başlayarak Türkçenin varsıllığını, anlama ve anlatma gücünü çocuklarımıza duyum satabilecek eğitim ortamları yaratalım. Madem dillerin yitip gitmesi...
Ama onlar kendilerini önünü çok kapattılar hocam. Bu sosyal medya özellikle aracılığıyla yazışıyorlar ya oralarda. Her şeyin kısaltması artık oralarda. Hatta şekillerle ifade ediyorlar kendilerini.
Ama bu ne denli doğru? Bunun gerçekten tartışılması gerekir. Ben özellikle şu yargılarımı aktarmak istiyorum. Birkaç tümceyi yazdım. İnsanın dil gücünün güdükleşmesi, yoksullaşması Sayın Doruk, kişinin zihinsel etkinliklerinin sıradanlaşması demektir. Kendini yönetme becerisinin yoksullaşması anlamına gelir bu. Diyorum ki eğer söz varlığınız gittikçe güdükleşiyor ise, yazılı kültürün olanaklarından gittikçe uzaklaşıyor, Türkçenin o anlatma ve anlatma gücünü yeterince içselleştirmiyorsanız, bilin ki zihinsel yetilerinizde de yoksullaşma başlıyor demektir. Çünkü dil bir iletişim aracı Sayın Doruk. Evet. Sanmayın ki yalnızca bir iletişim aracı. Dil bir düşünme aracı. Düşünmenin temel birimi kavramdır. Biz belleğimizdeki Türkçe sözcükler kadar, Türkçe kavramlar kadar özgün ve özgür düşünebiliriz. Diyorum ki 300 sözcükle 500 sözcükle ülkemizdeki dünyadaki olayları bütün değişkenleriyle yetkin bir biçimde inceleyemezsiniz, sorgulayamazsınız. Doğaldır ki
ifade edemezsiniz. Sonucunda.
Doğaldır ki bu yoksulluk sizin iletişim becerilerindeki sorunlara neden olacaktır. Hı hı. Bu yoksulluk çocukların okul türü öğrenmelerine yansıyacaktır. Diyorum ki kişinin kendi ana dilinde özgürce ve özgünce düşünme becerisi onun anlatma ve anlama becerilerindeki yetkinliği de beraberinde getirecektir. Bu iletişim süreçlerindeki başarı demektir. Okul türü öğrenmede başarı demektir. Düşünün, okuduğunu tam ve doğru anlamayan, düşündüklerini, tasarılarını, duygularını etkili bir biçimde yazıya geçiremeyen öğrencilerimizin, çocuklarımızın, yurttaşlarımızın başarılı olma olasılığı var mı?
Elbette. Anne çocuk arasındaki iletişimden ta o bebeklikten başlıyor aslında. Daha sonra duygu ve düşüncelerin o ifade ediliş tarzı ki şu anda yurt dışında bizi dinleyen o kadar çok dinleyicimiz var ki onlar ana dillerini öğrenebilmeleri, geliştirebilmeleri açısından da aslında çok anlamlı, çok önemli.
Doğru, az önce dediniz ya Sayın Doruk. Bizi şimdi yurt dışında dinleyen tüm yurttaşlarımıza buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Ama hemen ardına da şu yargımızı ekleyelim. Gelsinler çocuklarımızı Türkçenin sıcak sesiyle kuşatsınlar. Anneler, babalar, o 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık bebelerine Türkçe ninnilerle seslensinler. Ana dili bilincinin duyarlılığının yürekte ve bellekte yapılanmasına olanak sağlayan ilk etkili iletişim araçlarıdır ninniler. Uyusun da büyüsün derdin. Büyüdüm anne, bana o ak sütünden verdin. Büyüdüm anne, anne güzelliğine erdin. Büyüdüm anne, diyor Fazıl Üstünü Dağlarcan'ın. Evet. Anne sevgisini dile getiren o şiirini aktardık. Bazı dizeleri eksikti, tamamlayamadık ama diyorum ki siz Türkçenin o sıcak sesiyle, soluğuyla gelin ninnilerle önce çocukları kuşatın. Hemen ardından masallarla, öykülerle, anlatılarla, bilmecelerle Türkçe dil bilincini, Türkçe dil duyarlılığını yavaş yavaş örün çocuğun yüreğinde ve belleğinde. Gittikçe kavramsal tasarım sürecini işlettikçe çocuklar bilin ki daha özgün düşünecekler. Daha duygularını, düşüncelerini derli toplu anlatacaklar. Biz Sayın Doruk, hangimiz, ben de babayım, hangi anne baba çocuklarının duygularını, düşüncelerini doğru anlatmasını istemez, sağlıklı iletişim kurmasını istemez.
Evet,
ama
evet.
Biz diyoruz ki eğer gerçekten duyguların, düşüncelerin doğru aktarılmasına dönük bir amacınız varsa sevgili anneler, babalar, o amacı yaşama geçirebilmek için izlemeniz gereken en temel yol duyguların, düşüncelerin aktarılmasında başvurulan içten anlatım yollarıyla çocuklarımızı buluşturmak. Ne evet. demek içten anlatım yolları?
Kitaplar.
Türkçenin
kitapları evet, da atlamamak gerekiyor
evet,
Türkçenin
galiba. Türkçenin anlatım olanaklarıyla, Türkçenin anlatım gücüyle, çocukların dil ve anlam evrenine uygun olarak yapılandırılmış metinlerle çocukları karşı karşıya getirmek. O Türkçenin söz varlığı kapısını açmak çocuklara. Çünkü düşünme birimi onlar. Herkes belleğindeki kavram sayısı ve onların etkili bir biçimde örgütlenmesi kadar nitelikli düşünebilir, düşünebilir. Biz çok iyi biliyoruz ki bilişsel becerilerin gelişmesi. Ne demek bilişsel beceriler? Kişinin kendisinin ve çevresinin farkında olmasına dayalı bir duyarlılık. Bilişsel beceri. Bilişsel becerinin temel anahtarı dil. Dil geliştiği sürece kişi kendisinin ve çevresinin farkında olabiliyor. Gelin çocuklarımızı hem kendilerinin hem de çevrelerinin farkında olan bireyler haline getirelim. Gelin çocuklarımızı düşünen duyarlı insanlar kılalım. Düşünün, belleği yoksulsa, yürek sevgi üretmiyorsa o demokratik toplumun etkin üyesi olabilir mi Sayın Doruk? Evet. Olabilir mi? Doğaldır ki biz şunu istiyoruz. Çocuklar yarın yetişkinlik döneminde nice sorunlarla buluşacaklar. Nice yaşam durumlarında aşılması gereken engeller çıkacak çocukların karşısına. Nasıl aşacak çocuklar bu engelleri, bu sorunları? Eğer bellekte kavramsal yoksulluk varsa, düşünemiyorsa, herhangi bir sorun karşısında iletişim becerilerini etkilice kullanamıyorsa doğaldır ki o çocukların, o yurttaşların, o gençlerin başvuracağı temel eylem şiddet olacaktır. Biz diyoruz ki iletişim becerisi, dil yetkinleştikçe çocukların insanlaşma süreci de o oranda artıyor. Dilsel yoksulluk, az önce dedim ya, zihinsel yoksulluğa ve iletişim yoksulluğuna gidiyor.
Bu o da, zaman o konuda biraz fazla yoksulluk yaşıyoruz galiba son dönemlere baktığımızda.
İşte yoksulluğun yaşanmaması için annelerin, babaların o dünyaya getirdikleri yavrulara ilişkin onların duygu ve düşünce dünyalarına dönük de bir sorumluluğu var. Evet. Onun beslenmesi lazım.
Lazım. Halbuki dünyada yaşayan dillerin en eskilerinden Türkçemiz. Coğrafyası en geniş dil.
Evet, keşke, evet, değil mi? Evet, evet, evet.
Keşke bunun farkına varıp da bunu özümseyip bunu dışa vurabilsek, dile getirebilsek.
Sayın Doruk, bizim ülkemizin yüz akı sanatçıları var. Şimdi hepsini tek tek anmayalım ama sevgili dinleyicilerimiz sanıyorum şu anda bulundukları ülkelerde o dillerin, o dillerle bizim sanatçılarımızı okuyorlar. Şunu söylüyorum. Nice sanatçımızın ulusal ve evrensel ölçekli yaşam durumları Türkçe ile ortaya konuyor. Ama o sanatçıların bugün onlarca dile çevrilen yapıtları dünyanın her yerinde okurla buluşuyor. Evet. Türkçe az önce dedim ya, bütün yalın yargıların, içten duyguların anlatılmasına özgün bağdaştırmalarla olanak sağlayan bir dil. O dilin yeter ki siz etkin kullanıcısı durumuna gelin. Türkçe'de sorun yok. Kullanıcılarda sorun var. Evet. Onun için de Türkçe öğretimine, Türk dili ve edebiyatı öğretimine önemli sorumluluklar düşüyor. Yurt dışındaki yurttaşlarımızın anne ve baba olarak çocukların dil gelişimine, yaşına uygun kitaplarla, sanatçılar tarafından kurgulanmış kitaplarla çocukları buluşturmasını ben özellikle öneriyorum. Çünkü her dilin, Sayın Doruk, en yetkin kullanımı kendini edebiyatta örneklendirir. Eğer siz çocuklarımıza nitelikli bir öykü, bir roman alıp da onların yaşamlarına katarsanız, bilin ki eğer o sanatçılar tarafından kurgulanmışsa Türkçenin anlatım gücüyle buluşturulmasına dönük bir çabanın da eylemini gerçekleştirmiş olursunuz.
Evet. Nasıl güzel bir aslında kültürel taşıyıcılarımız var.
Şüphesiz.
Ama,
ha, çok güzel söylediniz. Dil bir iletişim aracı, anlama anlatma aracı, düşünme aracı. Öte taraftan kültürel aktarım aracı.
Evet.
Yüzyıllardır bu toplumun biriktirdiği kültürün yeni kuşaklara, gelecek kuşaklara aktarılmasında en etkili araç Türkçe. Dilimiz Kutadgu Bilig'den şimdi bir dize belleğime düştü. İnsanda dilince değişir kader. Ya yurda baş olur ya başı gider.
Evet. Artık bu son cümlenin üzerine ne söylenir hocam? Her şeyi söylediniz gerçekten.
Çok teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Kutlu olsun diyoruz.
Kutlu olsun.
Ana dilimize sahip çıkalım. Onu sürdürebilelim. O kültürel taşıyıcılığını devam ettirelim diyoruz.
Teşekkür ediyorum efendim.
Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sedat Severdi konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz Hayatın Sesleri'nde.
Hayatlar geçiyor. Kayıp bir bavul gibiyim havalarında. Yara boş bir yüzme avucu sonbaharda. Çok mu ayıp hala mutluluk istemek? Neyse zaten hiç halim yok. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda, bildiğim tüm hayatlar. Kapattım telesekreteri, konuşamayanlardanım. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor aslında, bildiğim tüm hayatlar.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba diyelim. Yusuf Özkan'a iyi haftalar dileyelim başkentten.
Merhaba, iyi haftalar. Selamlar başkentten, ilgiliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Yusuf Özkan, ilginç bir konu için aradık bugün sizi. Hollanda'nın Leiden kentinde ülkenin ilk dışkı bankası açılmış. Hollandalılar salı gününden itibaren dışkı bağışında bulunabileceklermiş. Şimdi çok alışık olduğumuz bir şey değil. Ne işe yarayacak bu banka? Hangi hastalığa iyi gelecek acaba? Birazcık bilgi aktarabilir misiniz bize lütfen?
Evet, aslında bakarsanız sadece bizlerin değil tıp fakültesi çevrelerinde çok alışkın olmadığı bir durum. Zaten dışkı bankası yöneticileri de bunun altını çiziyorlar. Çok alışılmış bir durum değil. Hani kan bağışı gibi ya da diğer organ bağışı gibi insanları buna teşvik etmek biraz hani ilk etapta dışkı bankası deyince biraz soğuk ya da tuhaf geliyor insanlara. Ama zamanla buna insanların alışacağını belirtiyorlar. Çünkü çok ciddi sağlık sorunu olan insanlara umut olacak bir çalışma bu. Çünkü Hollanda'da bağırsak florası dengesini kaybetmiş çok sayıda hasta bulunuyor. Bunlar genelde antibiyotik kullanımı sonucu ortaya çıkan ve sık sık tekrarlayan bir rahatsızlık. Clostridium difficile adı verilen bir enfeksiyon bu. Ve bu yıl Hollanda'da sadece bu enfeksiyon nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 3000'den fazla. Dolayısıyla bunun tek çaresi dışkı nakli yoluyla hastalığın tedavi edilebilmesi. Bu anlamda bu binlerce bağırsak hastası için bir umut olacak bu dışkı bankası. Alınan örnekler, bağışlardan alınan örnekler inceltilip sadece bağırsak florası haline dönüştürülüyor ve bunlar burundan ince bir sonda yoluyla hastanın kalın bağırsağına naklediliyor ve bu sayede insanların hayatını adeta kabusa çeviren rahatsızlıktan kolayca kurtarılmaları sağlanıyor. Ancak eğer bu tedavi yöntemi uygulanmazsa ki Türkiye'de ya da Akdeniz ülkelerinde çok yaygın ancak çok fazla tedavisi uygulanmıyor. Benim bildiğim birçok insan bu anlamda çok ciddi sorunlar yaşıyor. Hollanda'da da öyle ve ancak bu nakil yöntemiyle çok kolay bir şekilde üstesinden gelinebiliyor. Bu sadece Leiden Üniversitesi değil diğer üniversitelerin tıp fakültelerinde destek verdiği bir proje. Yapılan bağışlar sonucu 5-10 kişinin yaptığı bağışlar yaklaşık 300 hastanın tedavi edilebileceğini belirtiyor Dışkı Bankası yöneticileri, üniversite uzmanları ve 80 derece dondurulup projenin ortağı olan diğer tıp fakültelerine de bu floraların gönderildiği ve ihtiyacı olan hastalara bundan sonra bunun verilebileceği, onların iyileşmesinin sağlanabileceğini belirtiyorlar. Ve dışkı bağışında bulunacak insanların sağlıklı insanlar olması gerekiyor. Çünkü buna eğer sağlık sorunu varsa kabul edilmiyor. Bunun için de bağışçılar kapsamlı bir sağlık taramasından geçiriliyor. Dediğim gibi yani çok ilk gün sadece 10 kişi başvurdu ama bu sayının giderek artacağını umut ediyor. Bu yönde çağrılar yapıyorlar üniversite yetkilileri, özellikle Leiden civarında oturan sağlıklı insanların buraya gelip bağışta bulunmalarını ve bu sayede çok sayıda insanın hayatının kolaylaşmasına, hastalıktan kurtulmasına katkıda bulunabileceğini belirtiyorlar. Evet, biraz bizim için belki tuhaf ama gerçekten o hastalar için oldukça umut veren bir gelişme bunu düşünüyorum.
Evet, gerçekten de alışılmış bir şey değil. İlk gün 10 kişi dediniz. O ilk günü takip eden günlerde ilgi nasıldı acaba? Bir de dünyada başka örnekleri var mıdır?
Benim bildiğim kadarıyla dünyada başka örneği yok. Avrupa'da da çok fazla rastlamadım ben buna. Hollanda'da ilk zaten ve şu anda özellikle Leiden çevresinde insanların ilgi gösterdiği ve giderek sayının arttığı belirtiliyor. Çünkü hani biraz da bu tür konulara açık bir toplum olduğu için özellikle hani işin sağlık boyutu ön planda olduğu için bu konuda insanlar daha fazla duyarlı. O nedenle de rahatlıkla bu konuda sayının giderek arttığı ve önümüzdeki günlerde daha da bu konuda iyimser bir ortamın oluşacağını belirtiyor üniversite etkileri.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Umarız istenilen dertlere deva olabilir. İlginin de giderek artması dileğiyle. Teşekkür ediyoruz tekrar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
Teşekkürler yayına.
Dertleri gönül kendisi arar da bulur. Her gülüş cevap, her cevap günah. bilsen ne olur. Bugünler dün olur. Hatıralarla yaşanmaz ki, yazık.
Alın teri.
...15.40 Türkiye'de saatlerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sayın Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Şimdi birkaç şey paylaşayım dinleyicilerimizle, ondan sonra da sohbetimize başlayalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler verilerine göre 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya, biliyorsunuz. Yaklaşık 5 yıldır Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak başta olmak üzere çok sayıda ülke, ülkesindeki savaştan kaçan Suriyelilere ev sahipliği yapıyor bildiğiniz gibi. Söz konusu ülkeler arasında Türkiye'nin durumu ise biraz daha farklı. Avrupa'nın Suriyeli göçmenlere karşı tavrının ve geri kabul anlaşmasının gündemde olduğu şu günlerde, Türkiye'de konuya ilişkin önemli bir düzenleme gerçekleştirildi. Türkiye'de uluslararası geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin kayıt dışı ve kötü çalışma koşulları altında istihdam edilmesinin önüne geçilebilmesi için bu kişilere çalışma izni verilmesine ilişkin yasal düzenlemelerin detayları belli olmaya başladı. İşte bununla ilgili bilgileri alacağız konuğumuz Doktor Sayın Işıl Kurnaz'dan. Evet, hali hazırda ne kadar Suriye'ye ev sahipliği yapıyoruz aslında?
Şöyle söyleyebiliriz, aslında neredeyse 3 milyona yaklaştı. Hı hı. Bizim en son Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nden almış olduğumuz bilgilere göre 2,5 milyon üzerinde olduğunu Aralık ayının sonu itibariyle biliyorduk. Fakat 2 aylık dönemde tekrar devam eden göçlerle birlikte 2,7 milyon kadar Suriyelinin, yani hem resmi kayıtlara göre hem de tabii ki kayıtsız geçen belirli miktarda göçmen de söz konusu. neredeyse 3 milyon kişinin sadece 3 milyon yani Türkiye'de ev sahibi olduğumuz 3 milyon Suriyeli göçmenden bahsetmek mümkün.
Evet. Şimdi bunların ne kadarı çalışma izni almış diye soracağım ama önce bir geri kabulün koşullarını bir isterseniz paylaşalım dinleyicilerimizle.
Geri kabulün koşulları aslında henüz belli. Tam olarak belli değil. Bildiğiniz gibi özellikle Almanya'nın başını çektiği bir durum söz konusu. Avrupa Birliği ülkelerinden 3 milyar liralık Türkiye'ye 3 milyar euroluk bir yardım olacak ve bu yardım karşısında Türkiye'nin de şu an Avrupa'ya gitmiş olan göçmenleri yani Suriyelileri geri kabul etmesi gibi bir durum söz konusu eğer Türkiye'den çıkış yaptıkları hı hı. belirlenirse. Fakat buna ilişkin yasal düzenleme ve bu konunun şartları yani nasıl düzenlenecek, hangi şartlar altında Türkiye geri kabul edecek, bunlar için nasıl bir ortam yaratılacak, işte doğrudan şehirlere mi gönderecekler yoksa halihazırdaki kamplarda mı misafir edilecekler, tam olarak detaylar belli değil. Çünkü söz konusu yardımın da doğrudan parasal yardım olması yerine proje bazlı yardım olması üzerinde de duruluyor. Yani Avrupa Birliği ülkeleri diyor ki evet biz sizde böyle bir parasal yardımda bulunacağız. Ki şunu da atlamayalım. Türkiye aslında halihazırda çok ciddi parayı harcamış durumda Suriyeli misafirler için. Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğunun ya da bir takım ülkelerden yapılan bağışların çok üstünde.
Tabii
ama bu son
üzerinde.
Evet son bu eğer geri kabul anlaşması ve Avrupa ve Türkiye arasında bu tarz bir diyalog gelişecek olursa 3 milyarlık bir yardım söz konusu olacak ve proje bazlı harcanması yönünde de Avrupa'nın özel bir yani baskısı var diyebiliriz.
Evet. Peki kayıt dışılara göre konuşursak ne kadarı çalışma izni almış acaba?
Halihazırda 7 bin Suriyeli'ye çalışma izni verilmiş. Çalışma Bakanlığı verilerinden biz bunu görebiliyoruz. Hı hı. Ama tabii Türkiye İş Gücü piyasasında kaç Suriyeli çalışıyor derseniz bu sayıyı doğrudan söylemek mümkün değil. Çünkü kayıt dışı çalışma oranı çok yüksek. Bunun sebebi de Türkiye'de pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi sizin bir yabancı olarak çalışabilmenizin bazı koşulları vardır. Bunlardan bir tanesi işte nedir bu çalışma onu? İznini hı hı. almış olmaktır. Çalışma izni de Türkiye İstihdam Kurumu olan İşkur aracılığıyla bir tip sözleşme düzenlenir ve bu tip sözleşmede yani bütün yabancılar için Türkiye'de çalışmak isteyen bütün yabancılar için bu sözleşmenin düzenlenmesi gerekir. En önemli özelliklerinden bir tanesi sözleşmenin yerel iş gücünün iş gücü piyasasından dışlanmasını önleyebilmek adına örneğin asgari ücretin belirli katında işte bu gelecek olan yabancıya ücret verilmesi doğrudan sözleşme hükmünde yer alır. Yani dolayısıyla eğer sözleşmede asgari ücretin 2 katından daha az ücret verilemez deniyorsa yani bu yabancı işçilerin burada bir ücret avantajı yaratıp yerelleri yani Türk vatandaşlarını dışlamasını önlemek için mutlaka buna uymanız gerekir. Çünkü zaman zaman bu çalışma izinlerini uzatmanız gerektiğinde tekrar bakanlığa, İşkur'a başvurursunuz ve bu süreçte de geriye dönük olarak sizin söz konusu kişilerle ilgili yaptığınız işlemlerin kontrol edilmesi durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Veya örneğin bir otelde diyelim ki bir animatör ya da işte spa merkezinde birini çalıştırıyorsunuz. Eğer otelde Sosyal Güvenlik Kurumu veya Çalışma Bakanlığı tarafından gönderilen bir müfettiş denetim sırasında aslında o yabancının o tip sözleşmedeki koşullardan çok daha kötü şartlarda çalıştırılacağını görecek olursa yine firmaya, ilgili otele örneğin ceza kesmesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla şimdi Suriyeliler için farklı bir düzenleme getirildi ama hı hı. tabii ki bunu da bazı kotalar belirlendi ve yerel iş gücünün yani Türk vatandaşlarının bazı işler için rekabet etmelerinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Çünkü ne yazık ki ülkemizde de yine aynı şekilde Lübnan'da ve çevredeki ülkelerde şöyle bir algı söz konusu. Hatta tüm dünyada böyle bir algı hı hı. var. Başka ülke vatandaşları için de söyleyebiliriz. Göçmenlerin şartları zaten hani çok ağır olduğu için çok büyük bir savaştan kaçtıklarını düşünecek olursanız Suriyelilerin tabii ki ilk etapta yaşamlarını sürdürebilecek kadar bir ücrete razılar. Yani çok çünkü gerçekten çok zor durumdalar. Dolayısıyla bu insanları hemen ucuz iş gücü olarak görme eğilimi söz konusu hı hı. pek çok ülkede bazı işverenlerin. İşte bunun önüne geçilmesi için bir takım kotalar konuldu. Burada da
peki hangi sektörlerde istihdam ediliyorlar?
Şunu söyleyelim yani pek çok sektörde olduklarını biliyoruz ama en çok rastladığımız çünkü hı hı. bazı araştırmalarda var konuya ilişkin akademik çalışmalar yapılıyor. inşaat sektöründe, tekstilde, özellikle bu parça başı evlerde yapılan işlerde, yani yine kayıtsız çalışmanın yoğun olduğu, yine tarımda, mevsimlik işlerde, örneğin pamuk toplama, fındık toplama gibi işlerde, Türkiye'de bilinir ki belirli bir bölgeden insanlar genelde çalıştırır. Örneğin Güneydoğu vatandaşlarımız daha çok bu tarz mevsimlik işlerde çalışır. Bugünlerde çok sayıda Suriyelinin de bu tür işlerde çalıştığını ve bunlarda da kayıtlı istihdamın kontrolünün zor olması sebebiyle büyük zorluklar yaşandığını görüyoruz zaten.
Peki kayıt dışı istihdamla bir mücadele söz konusu mu?
Kesinlikle. Aslında Türkiye'de çok uzun zamandır böyle bir mücadele söz konusu ve son 10 yılda da %50'lerden %33'lere ya da %35'lere, yani bu her ay değişebiliyor rakam, ama %30-%35 bandında, yani yaklaşık 15 puanlık bir azalış söz konusu. Şimdi Suriyeliler ilk Türkiye iş gücü piyasasına da Türkiye'ye girdiğinde kayıt dışının çok yükselebileceği düşünülüyordu. Bu sadece kendileri için değil, aynı zamanda yerel vatandaşları da kayıt dışına itebilecekleri. Çünkü işte onlar daha fazla ücret istemesi durumunda, yani asgari ücretten işveren de çalışmak istemezse otomatik olarak Türk vatandaşları da kayıt dışına kayabilecekti. Dolayısıyla burada mutlaka kayıt dışı istihdamla mücadele edilmesinin, yani hem göçmenler açısından, hatta yani göçmen demek de çok doğru olmayabilir. Suriyelilerin tanımlanması uluslararası geçici koruma altındaki kişiler, siz de yayının başına bahsettiniz. Başka bir koruma statüsündeler. Yani göçmen demek, mülteci demek, sığınmacı demek çok doğru değil bu anlamda. Ama işte Suriyelilerin, ülkemizde yaşayan Suriyelilerin iş gücü piyasasında korunması, sigorta hakları ve çalışma koşulları açısından çok önemli. Çok ciddi oranda da aynı işi yapan kişilere göre düşük ücretle çalıştırıldıklarını biliyoruz. Çünkü işte Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bir araştırması var. %40 daha düşük ücret veriliyor. Aynı işi yapan Suriyeli ile bir Türk arasında.
Sigorta da yok.
Aynen, sigorta da yok zaten. Evet. Bu dolayısıyla çok ciddi bir problem yaratacaktır. Hem o insanlar için hem de bizim ülkemiz açısından büyük bir kayıt dışına yol açabilir.
Peki çalışma izniyle ilgili yapılan düzenlemeler neler acaba?
Şimdi çalışma izniyle ilgili en temel düzenleme belirli kotalar çerçevesinde. Bu kotalardan bir tanesi de işte bir iş yerinde çalışan Suriyeli işçi sayısının toplam çalışan sayısının %10'u kadar olması gibi bir durum söz konusu. Yani bu durumda örneğin sizin 200 çalışanınız varsa sadece 20 Suriyeli ile istihdam, yani iş ilişkisi kurabileceksiniz. Eğer 10 kişinin altında...
İstemezsem kurmayabilir miyim? Kurmak zorunda mıyım o 20 kişi?
Yok, zorunluluk yok. Zorunluluk yok. Ama eğer Suriye çalıştırmak istediğinizi söyleyecek olursanız bu durumda sizin mutlaka iş yerinizdeki çalışan sayısının %10'unun altında kalmanız gerekiyor. Bunu geçemiyorsunuz. Şayet 10 kişiden daha az kişi çalışıyorsa bu durumda bir kişiyle yapabiliyorsunuz. Yani bir tane Suriyeli çalıştırabiliyorsunuz. Bir başka husus, mevsimlik çalışmalarda, tarımda ve hayvancılıkta böyle bir kota olmayacak. Yani sayı açısından. En önemli düzenlemelerden bir tanesi de belki bu geçici koruma altındaki Suriyelilerin mutlaka Türkiye'de geçici kimlik belgesi çıkarmış olması gerekecek. Yani bizim işte nüfus cüzdanlarımıza benzer bir takım belgeler veriliyor Suriyelilere. Yani burada onları kayıt altına alabilmek için. Hatta bu kişilerin özellikleri de o belgelerde veya işte onun o belge verilirken kayıt altına alınan birimde tutuluyor. Mutlaka 6 ay sonra böyle bir şeye başvurmanız gerekecek. Yani bu geçici belge alacaksınız. Geçici kimlik belgesini, sonra 6 ay sonra da çalışma izni alabileceksiniz.
Peki her sektörde çalışabilecekler mi bu izni alınca? Yoksa yine az önce saydığımız işte inşaat, mevsimlik işçi ya da ne bileyim mobilyada mı çalışabilecekler?
Şimdi sektörle ilgili şöyle bir kısıtlama var. Sadece Türk vatandaşlarının çalışabileceği alanlarda çalışamayacakları söyleniyor. Yani bir takım güvenlik gerekçesiyle sadece Türklerin çalışabileceği işler söz konusu olabilir. Bunların dışında kalacak. Bir başka unsur, eğer kota yani şöyle bir kota olmaması durumu söz konusu. Türkler son 4 haftadır o işe başvurmadıysa, o zaman bu söylediğimiz hani %10'luk kota dikkate alınmaksızın çok daha fazla sayıda kişinin belirli işlerde çalıştırılması söz konusu olacak. Örnek olarak söyleyelim. Diyelim ki bizde işte beden işçisi olarak çalışmak isteyen kimse yok Şanlıurfa'da. Son 4 haftadır kimse bu ilanlara başvurmamış. Böyle bir durumda örneğin sadece o iş için söz konusu kota uygulama da olmayabilecek.
Peki şimdi Türkiye'nin hemen her ilinde görüyoruz Suriyelileri ama belli başlı illerde daha fazla olduklarını da görüyoruz. Her ilde çalışabilecekler mi yoksa bazı illerde hani bir zorunluluk söz konusu olacak mı?
Şöyle söyleyelim, her ilde çalışabilirler fakat şöyle bir istisnai ya da işte şartlı durum var. Hangi ilde geçici kimlik belgesini aldılarsa o ilde çalışma izni alabilecekler. Dolayısıyla eğer siz Urfa'dan kayıt yaptırdıysanız siz sadece Urfa'da çalışabileceksiniz ya da Gaziantep'ten kayıt yaptırdıysanız ya da Ankara'da kaydettirdiyseniz kendinizi ve geçici kimlik belgenizi Ankara'da aldıysanız sadece orada çalışabileceksiniz.
Evet.
Dolayısıyla bununla birlikte İçişleri Bakanlığı'na da bazı şehirler için bir takım kotalar koyma ya da işte kotayı durdurma işte ya da işte Suriyeli başvuru sayısını azaltma gibi haklar tanınmış. Biz bunun da büyük şehirlerde bu yığılmayı bahsetmiş olduğumuz özellikle de doğudaki büyük şehirlerdeki yığılmayı engellemek için yapıldığını düşünmekteyiz. Evet.
Hani az önce sözünü ettik ya koşullar var. Bu koşulları sağlayamadıkları takdirde, sağlanamadığı takdirde geri gönderilmeleri söz konusu olacak mı acaba?
Şu an itibariyle bizim Türkiye'den geri göndermemiz gibi bir durum yok. Ama yani güvenlik gerekçesiyle veya farklı bir durum olursa hani ancak o şekilde. Yani sınır dışı etme kuralları farklı olduğu için ülkelerin ancak o şartlarda gönderilebileceklerdir.
Yani çalışma koşulları sağlanamazsa, sağlayamazlarsa o koşulları geri gönderilmeleri söz konusu değil.
Değil. Çalışma izni alamazlarsa, çalışma izni için söz konusu şartları yerine getiremezlerse kayıtlı olarak çalışamayacaklar. Yani yasal mevzuattan yararlanabilecek bir çalışma düzeninde olmayacaklar. Ama bu durum tabii kayıt dışının denetimi ne kadar güçlü olursa yani özellikle bu vatandaşlarımız için verilen çalışma izinleri ne kadar iyi denetlenirse çünkü sadece yasayı çıkarmak bir işe yaramıyor maalesef o kadar kayıt dışıyla mücadele etmemiz söz konusu olacak. Burada unutmamam bir de şunu da söyleyelim. Şimdi sadece niteliksiz işlerde değil de nitelikli kişiler var. Örneğin bir doktor ya da Suriyeli bir akademisyen de ya da bir öğretmen de Türkiye'de çalışabilecek. Bunun koşulu da ilgili bakanlıktan işte öğretmen için Milli Eğitim Bakanlığı, akademisyenler için Yükseköğretim Kurumu veya doktorlar, hemşireler, sağlık personeli için de Sağlık Bakanlığı'nın izin alınması, bir ön şart alınması gerekiyor. Yani diplomalarını muhtemelen kanıtlamaları ile ilgili bir başka husus söz konusu.
Evet, bakalım detaylar belli oldukça, hayata geçirildikçe ne kadarı uygulanabilecek. İlerleyen günlerde bunları yine konuşmayı sürdüreceğiz belki. Sayın Işıl Kurnaz, çok teşekkür ediyoruz bugün için. Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte haftanın ilk günü dedik, birlikteliğimiz başladı dedik ama ne yazık ki bitti. Yarın 15 haberleri sonrası bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Hayatın Sesleri ekibi olarak Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya, kumanda masasında Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.
Yeni 28 Bilecik 25 Yalova'ya. Bundan böyle suya dayanıklı cam.